İki Hafta Bir Gün Podcast'ine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım.
İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum Akademi Ödülleri üyeliğine seçilen, aslında Oscar jürisine seçilen yapımcı Zeynep Atakan. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, ne güzel. Ben de burada olmaktan çok mutluyum.
Valla biz de çok mutlu olduk haberi aldığımız zaman. Aslında çok yeni değil, Temmuz ayının başında. Siz zaten daha önce de birçok ödüle de sahip olan bir yapımcısınız. Mesela 2014 yılında Kış Uykusu'yla, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliği yaptığı Kış Uykusu'yla da Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanmışsınız. Böyle ödülleriniz de var ama bunu hemen girişte, filmlere başlamadan sizinle konuşmak isterim. Nasıl bir histi, nasıl hissettiniz, neler düşünüyorsunuz kabul edilmekle ilgili?
Şu an büyük bir sürprizdi aslında. Ben çok beklemiyordum böyle bir şey. Hatta akademinin yeni üyeler aldığını bile bilmiyordum. Yani çok açık söyleyeyim. Çünkü ben 10 yılı aşkın süredir Avrupa Film Akademisi hem Asya Pasifik Akademi üyesiyim. Dolayısıyla daha bağımsız filmlerin, yaratıcılığın daha yoğun olduğu yerlerde. Amerika tam bir endüstride. Oradan bir yapımcıya hani buraya davet alması, bir yapımcının akademi için davet alması pek olası bir şey gibi gelmiyordu açıkçası. Yani sesimin o kadar duyulduğunu düşünmemiştim. Ve tabii çok sürpriz oldu. Ben çünkü onu sabahleyin öğrendim. Gece yayınlamışlar. Ve ardından tabii çalışma benim için hem yani beklemediğim bir şey olduğu için mesleğim açısından ama bir taraftan da bir mutluluk oldu. Çünkü ben uzun zamandır işte dersler veriyorum, öğrencilerim var ve bir yapımcılık modelini anlatmaya çalışıyorum. Bu çeşitli ödüllerle yani filmlerimin aldığı ödüllerle değil, orada hani yaratıcılar var, yönetmenlerin yaratıcılığına daha çok ama kendi aldığım işte Avrupa Film Akademisi Örimaj Ödülü olsun, bir takım işte Bilge Olgaç Ödülü olsun. Hep mesleğimi hani böyle takdir eden ödüller almıştım. Bunu da aslında bir ödül gibi hissettim. Çünkü dediğim gibi öğrencilere anlattığım şeyin yani burada yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım metodun aslında bir şekilde orada kabul gördüğü hissi yarattı bende ki. Zaten yapımcının yani yapımcı kavramıyla ilgili çok ciddi biliyorsunuz ben her yerde konuşuyorum ve anlatıyorum. Bunun hani bu şekilde bir davet olması beni tabii çok mutlu etti. Yani bir onaylanma gibi. Yaşlılar mı demin değilim ama yaptığım işin böyle görülüyor olması çok güzel bir şeydi.
Valla bizi de çok mutlu etti. Peki bu hayatınızda bazı alışkanlıklarınızı da değiştirecek mi? Mesela çok daha fazla, zaten çok film takip ediyorsunuzdur eminim ama çok daha fazla film takip etmeniz gerekecek herhalde değil mi?
Yani edecek ama bütün akademilerde işte bu oynamalar vesaireler yapılırken yani oy kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben zaten film seyretmeyi çok seviyorum. Ve benim için evet oturup film seyretmek. Çünkü bir filmi seyrederken sadece nasıl bir film diye değil, onun bir sürü şeyini, niye yapıldığını, dünya konjüktüründe neden öyle bir filmin yatırımcılar tarafından işte para yatırıldığını olmalı, bir sürü soruyla oturuyorum. Ve benim için farklı gözlemler olacağı için çok mutluyum açıkçası. Çünkü aşağı yukarı hani bu pandemi öncesi de hem Avrupa Film Akademisi hem Asya'dan gelen izlediğim filmler, hem çok festival geziyordum yurt dışında. Hemen hemen yılın 3-4 ayını festival ziyaretlerine ayırıyordum ve orada da en sevdiğim şey salonda film izlemek. Tabii bu kalınca ilginç bir şekilde pandemide ben hiç film seyredemedim. Önce onu söyleyeyim.
Aa, gerçekten?
Hayır, seyredemedim. Çünkü kendimizi bir filmin içinde bir kahraman gibi gördüm ve biraz hayatın dışındaki durumu gözlemlemeye baktım. Başka bir dünyaya girmek istemedim açıkçası ama tekrar döndüm. Zaten çok avanslıydım yani gün haftada seyreden birisi olarak. Biraz durup o zamana baktım fark etmediğim şeylere. Yani sıra dışı bir şey yaşanıyordu. Hayatın o sıra dışı şeyini yok sayıp çünkü filmlerin içine girdiğim zaman o dünyanın içinde kayboluyorum ve o dünyayla yaşıyorum ben. İşimi çok tutkuyla yani film izlemeyi de çok tutkuyla seviyorum. O yüzden dolayısıyla böyle oldu. Şimdi tabii bu hani Oscar Akademisi olunca filmler bana geldiğinde tabii ki çok heyecanlıyım. Çünkü görme fırsatım olmayanları da görebiliyor olacağım. Çok güzel bir şey.
Peki pandemiden önce nasıldı? Ne kadar izlerdiniz mesela film? Böyle aşağı yukarı bir sayı söyleyebilir misiniz? Haftada, yani, ayda?
Yani şöyle haftada 4-5 filmin altına çok düşmem. Bu bazen gününe göre değişir ama bunu bir düşünürseniz bütün hayatımı. Çünkü ben film izlemeyi sadece film bir sinefil olarak değil, vücudun çalıştırması gereken bir örneğin sporcu gibi bakarım. Yani ben o kaslarımı, izleme alışkanlığımı, hikayelerin nasıl gittiğini vesaire profesyonel görmek zorundayım. O yüzden profesyonel bir izleyiciyim. Dolayısıyla da seçerim. Pandemi öncesi şunu mutlaka yapıyordum. Haftada bir gün salonda film izlemeye çok özen gösteriyordum. Tabii pandemiyle birlikte o kayboldu gitti. Çünkü ben en çok salonda film izlemeyi seviyorum. Ama bugünkü şartları da kabul ediyorum. Neden? Çünkü bugünün şartlarında insanın bu kadar hızlı bir dünyada bir yere yetişirken bir duvara çarpma durumu var. Yani çarptık aslında pandemiyle birlikte. Yani bu COVID-19'la beraber. Ve o durduğunuz zaman iyi ki dijitalleşme olmuş dendi. Yani çünkü oradan bir sürü içeriye ulaşma şansınız. Tabii ki pandemide film dediğim gibi çok fazla zaten epey bir film izlemiştim. Yani birçok filmi onları geçen sene festivallerinde görmüştüm. Ben biraz daha başka türlü içeriklere, daha sosyolojik meselelere biraz daldım. Öyle geçti. Öyle söyleyeyim ama
şimdi
4-5'ten aşağı düşmüyordu sorunuzun cevabı.
Aslında şöyle bir şey var. Şimdi siz çok fazla film izleyen bir insan olarak bu salgın sürecinde daha az, hatta neredeyse hiç film izlememişsiniz ama tam tersi bir durum var aslında. Normalde az film izleyen insanların da çok daha fazla film izledikleri bir süreç oldu. O da bence ilginç bir nokta olarak not düşmek istedim. Evet. Zaten ben bu söyleşiden önce sizle sinema salonları üzerine zaten konuşmak istiyordum. Açıkçası ben çok özledim sinema salonunda film izlemeyi. Ne dersiniz? Neleri özledik? Niye özlüyoruz sinema salonunu? Bir de sizden duymak isterim.
Çünkü salon, sinema salonu büyülü bir yerdir. Yani ışıklar kapılır ve perdeyle siz kalırsınız. O yönetmenin dünyasıyla, o hikayeyle siz kalırsınız. Kalbinizden hissetmek, yani yalnız başına olmak. Evet, yanında bir insanın arkadaşı, eşi, dostu, sevgilisi vesaire varsa onunla paylaşmak da güzeldir ama asıl olan oradaki tek ihtiyaç orada perdede gördüğünüz filmle ilişki kurmaktır. Benim için salon hep bir meditasyon yeri gibidir. Yani kafamın çok çalıştığı bir yerdir aslında. Hani öyle hiçrile ama çok mutlu olurum ve 2 saatte maksimum işte bir dünyayı görmek, bir dünyayla tanışmak ve çıktığım zaman üzerine ben bir sinemaya gittiğim zaman genelde bir eğlence niyetiyle çok gitmediğim için çıkarım, düşünürüm o hikaye, o hayat, orada bana hissettirdikleri. Tabii salonların böyle olması ama tabii son yıllarda yani özellikle bir takım filmlerin çok kısa salonda kalması. Hani bu zaten sorunlu bir noktadaydı. Ve şimdi pandemi nedeniyle az salon hayatta olması. Bence bazen böyle şeyler olur. Hep düşünüyorum ki filmler elbette sinema salonda izlenir en iyi. Ama bu üretimi karşılayacak salon sayısı vesaire de baktığınızda epey bir şey oluyor. Dolayısıyla bence sinemada film izlemek daha özel ve ayrı bir şey olacak artık. Bir konser izlemek, canlı konser izlemek gibi. Çok kıymetli buluyorum. Ve
ben de kesinlikle.
Düşünüyorum, aynen öyle.
Kesinlikle. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Buyurun. Bu yaz ne izleyelim?
Ha, bu ya bu soruya çok cevap verdim aslında. O yüzden de sen seçecek. Valla ben şimdi salonlarda bir filmler nasıl olduğunu bilmediğim için ya da hani insanlar elde ulaşabilecekleri içerikler, gerçekten içerikler var. Öncelikle ben sinema öğrencilerine, sinemayla ilgilenen arkadaşlara ya da sinemayı daha iyi takip etmek isteyenlere görmedikleri filmler varsa sinema tarihinden bunları kesinlikle öneriyorum. Yani mesela işte mesela böyle bir konsept belirliyorum. İnsanlar kadın erkek ilişkileri sonra 3 film daha da izlemek. Böyle bir metot öneriyorum. Yani işte bu Mesela örnek Bergman'ın Bir Evlilikten Manzaraları, sonra atıyorum İklimler, Amur ve de Marriage Story mesela. Bunlar böyle kadın erkek ilişkilerini falan alıp götüren ve başka bir takım yorumlara giden şeyler. Biraz bu dijital platformlarda ve yani işte çeşitli mecralarda, tabii ki sinema içinde demiyorum, olan bu fırsat varken bunu bir oyuna çevirebilirler ve her birinin düşüncesini görebilirler. Bu saydığımız yönetmenlerin hepsi çok kıymetli, değerli yönetmenler. Dolayısıyla ve hani kronolojik bir sırayla izlendiğinde de mesela ben hani böyle seriler yapılabilir şey diye düşünüyorum. O kronolojik sırada hani toplumun hayata, aşka, ilişkilere, kadın erkek ilişkilerine nasıl bir bakış geliştirmiş? Çünkü mesele iyi bir seyirci olmak da iyi yorumlayabilmek ve kıyaslayabilmekten geçer. Böyle dönemlerine göre sene sene ayırarak benzer meseleleri izlemenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında benim çok özel bir merakım var. Bulabildikçe izliyorum. Türkiye sinemasının böyle bir dönem filmleri, bir siyah beyaz olanlar falan, bir takım dijital platformlarda bulunuyor yenilenmiş kopyalarıyla. Bunları öneriyorum. Aslında bu yazı biraz hani günceli yakalayabilmek için, geçmişi biraz bilmek, bildiği için herkesin biraz bildiği, yürüdüğü veya bir yönetmenden 3-4 film arda arda izlenebilir. Şu an yine platformlar mesela Asgar Farhadi'nin işte Bir Ayrılış, ondan sonra Satıcı ve herkes biliyor mesela 3 filmi son 5 senede yaptığı veya 6 senede yaptığı 3-4 film. Böyle ben biraz bir önce konsept yaratıp onun üstüne film repertuarlarını herkesin oluşturmasını öneriyorum. Bunun da nedeni şu aslında. Çünkü aslında bu film sevmek görece bir şeydir. Yani tavsiye etmek de öyledir. Yani siz çok seversiniz ama bir başkası hiç sevmeyebilir. O onun kötü bir film olduğunu göstermez. Daha hatta yani benim de mesela sevmediğim ama çok iyi olan filmler vardır. Ama sevdiğim ama ortalama diyebileceğim filmler vardır. Bir seyircinin de bu mukayeseyi, yani bu karşılaştırmayı yapabilmesi için biraz yapıp kendi yorumu ve kendi cümlesini kurabilmesi için işte bak bu yönetmenler bu cümleleri söylüyor, bu adamın dertleri buralarda deyip kendi cümlesini kurabilmesi en güzeldir ve etkide kalmadan. O yüzden ben etkide kalacak, benden de sürekli istiyorlar ama ben bunu hep böyle bir yapı üstünden ve bir sürü şeyle girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu tip film listeleri istendiğinde genelde bir metot öneriyorum. Ve ondan sonra herkes kendi listesini, kendi ilk beşini, ilk dördünü, ilk üçünü, her şeyini yapabilir diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
Şimdi çok güzel bir açıklama yaptınız. Ben bu serinin ilkinde aslında bu yaz ne okuyalım diye Yekta Kopan'la konuştum. Ona şunu sormuştum. Yaz kitabı diye bir şey var mı diye. Size de sorayım. Yaz filmi diye bir şey var mı? Veya yaz diye yaz filmine benzer şeyler mi izlemeliyiz mesela?
Bu bence biraz hani şöyle diyelim, yaz nedir aslında? İnsanlarda neyi çağrıştırır? İşte tatil fikrini çağrıştırır. Kafamı dinlendireceğim fikrini çağrıştırır. Daha yani daha hafif kıvamlı gibi çağrıştırır. Şimdi bu da gene kişiye göre değişir. Bana göre ne yaz kitabı var, ne yaz filmi var. Yani her film bir film, her kitap bir kitap misal. Ama örneğin işte benim çocukluğumda işte bir takım yerlere gidildiğinde işte açık hava sinemaları vardı. Hani açık havada seyredebileceğin, eğlenebileceğin, çekirdek de yiyebileceğin işte filan. Bunları eğer böyle düşünüyorsa onları da düşünmüyorum. Çünkü orada da çok güzel filmler vardı yani. O yüzden ben yaz filmi diye çok ayırmak istemiyorum. Açık söyleyeyim. Yani benim için yaz filmi yok. Benim için film.
Çok net. Çok net oldu. Peki şöyle devam edelim isterim. Özellikle ya bu yaz böyle bir fırsat varken işte tabii şöyle de, herhangi bir yaz da değil bu sonuçta. Dediğiniz gibi koronavirüs ne kadar normalleşsek de hayatımıza dikkat ettiğimiz mümkün derece dışarıda daha az vakit geçirdiniz. Hala çok zamanımız var yani film izlemeye. Birkaç yönetmen söyler misiniz mesela bu yönetmenleri fırsatı olanlar takip etsin diye.
Çağdaş yönetmenler istiyorsunuz.
Olur, niye olmasın?
Yani tabii uluslararası alan. Şimdi ben aslında Türkiye'den çok kıymetli yönetmenlerimiz var. Yani onların filmlerini de buldukları zaman, arkadaşlarını yakaladıkları zaman maalesef çok fazla Türkiye'de böyle bir enteresan bir şey var. Bu kadar üretimli olduğu bir zamanda seyirci sayımız hani genelde tamam ama hani bağımsız film dediğimiz zaman daha şey. Dolayısıyla çok önemli Türkiye'den birkaç isim vereyim. Yani mesela bir sürü ödüller almış ama filmi şu anda bir dijital platformda oynuyor mu emin değilim ama takibi alsınlar. Yani mesela Gürcan Kerkez, mesela Ömür Atay var. Çok iki sene önce filmi Carlo Vivari'deydi kardeşler. Emin Alper, onun da kız kardeşler geçen sene Berlin Film Festivali'ndeydi. Böyle yani Türkiye'nin mesela genç kuşaktan, daha da genç kuşaktan Burak Çevik var. Onlar olabildiğince kuvvetli yeni bir kuşak da geliyor. Yani buralardan bu yönetmen arkadaşlarımızı takip etmelerini öneririm açıkçası. Benim çok kendi favori Türkiye'deki sevdiğim ve izlemekten hoşlandığım filmleri birazcık seyrettim. Çünkü bizim aslında kendimizi anlatmaya çalışıyorum. Uluslararası alanda yani çok mesela yine çok bize yakın yerlerden bir takım yönetmenlerimiz var. Örneğin işte mesela Bulgaristan'da Ralisa Petrova diye bir kadın var. İnanılmaz güzel. İlk filmini Godless diye bir film yaptı. Türkiye'de oynamadı ama bence muhteşem bir filmdi. Örneğin Afganistan'dan çıkan ilk kadın yapımcı, yönetmen ve yapımcı. Ve Havva ve Ayşe ve Meryem burada bir festivalde yakaladım. Ondan sonra bir daha göremedim. Filistin'den Najwa Najjar, bir daha tanıdım. Bunların her birinin bu isimleri aslında ben kendi hep yerlerimde bol bol ortaya koymaya çalışıyorum ama Türkiye'nin yani bu popülerlikten ziyade biraz farklı coğrafyalardan da insanların neler yaptığını görebilmek önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle elimde gerçekten iyi projeler özellikle kadın yani uluslararası alanda da genç kuşak, kadın, erkek fark etmiyor ama bir önemli bir genç kuşak geliyor ve bu toplumun yani bu çağın sorunlarını onların diliyle izliyoruz. Dolayısıyla tanımak gerekiyor. Yani bir şeye kilitlenmemek gerekiyor. Zaten popüler olan isimleri herkes söylüyor. Dolayısıyla ben daha az popüler ama 5 yıl sonra 10 yıl sonra çok popüler olabilecek önemli dünyada takip ettiğim yönetmenlerin ismini vermiş oldum.
Zeynep Atakan çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi ben çok not aldım. Eminim dinleyenler de not almışlardır ve bakacaklardır önerilerinize. Hem sizi daha yakından tanımış olduk hem de bu güzel sohbeti sizden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum sevgili Burak. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.